Ayrım 11, sayfa 135. Buhranlı günler. İhtilalleri buhranlar besler. İhtilallerde buhranlar, şahsiyetleri yoğuran ve liderleri şekilleştiren çileli imtihanlar gibidir. Bu imtihanlar geçilmedikçe çıkılan yolda mesafe alma kabil değildir. Gerçi bu buhranlar içinde bazen her şey kaybedilmiş gibi olur. Hatta kaybedilebilirdi. Ama tarihte kahramanların hikayesi, kazanılan veya kaybedilen bir takım mücadelelerin hikayesine ibaret değil midir? 5. Tepedeki karargah. İsmet Bey'in Ankara'ya geldiği günler Ankara'nın en buhranlı günleriydi. Ankara Ziraat Mektebi'nde Mustafa Kemal muhasara altında gibi günler geçirmişti. Bu karargahı şehre bağlayan telefon teli de dahil olduğu halde bütün telgraf telefon tellerinin kesildiği olmuştu. Hem de böyle anlarda Ziraat Mektebi'ni saran dere işlerinden, bağlardan, bahçelerden cayır cayır silah sesleri gelirdi. Adnan Bey halkın ayakları altında ezilmemek için zehir hazırlamıştı. Etrafa konacak doğru dürüst nöbetçi bile bulunamadığı geceler geçirilmişti. Ankara şehri hele geceleri Altındağ kayalıkları arkasında bir sır gibi kendi içine kapanırdı. Hatta bir kısım Ankaralıların karargahı basmak üzere hazırlandığı haberleri alınıyordu. Şevki Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 2, Ali Fuat Cebesoy hatıralarında kendi üzerinde de iki defa böyle tertipler düşünüldüğünü bildirir ve bir mektubunda bu tahrikleri halk arasında sızmış olan Hürriyet ve İtilaf Fırkası mensuplarının yürüttüğünü yazmaktadır. Ankara kapılarını döyecek büyük isyanların ilk rüzgarları havada esiyordu. Nitekim İsmet Bey'in gelişinden 4 gün sonra 1. Düzye isyanı patladı. 13 Nisan, 31 Mayıs 1920. 8 Mayıs 1920'de İzmit, Adapazarı, Lefke arasını Ahmet Aznavur'un Kuvayi İnzibatiyesi sardı. Az sonra da 2. Düzce ve nihayet Bolu'ya Ankara'ya kadar yayılan isyanlar alevi binecektir. Bütün bu hengame içinde gene de asıl mesele meclisin açılmasıdır. Mustafa Kemal, İsmet ve etrafındakiler kendilerini hep bu işe vermişlerdir. Şimdi İsmet Bey de Ziraat Mektebi binasında çalışır. Temsil heyetinin kurmaylık işlerini el atmıştır. Ama ortalık da kazan gibi kaynar. İstanbul'dan gelen Celalettin Arif Bey daha ilk günden açılacak meclisin tabii reisi tavırları takınır. Ortalığı bir hukuk skolastiği havası sarmıştır. Celalettin Arif'e göre Ankara'da açılacak meclis İstanbul Mebusan Meclisi'nin bir devamından ibarettir. O halde kendisi bu meclisin tabii reisidir. Meclis kendi hükümetini kurunca da temsil heyetinin varlığı biter. Ama Mustafa Kemal'in hizmetleri de elbette ki unutulmayacaktır. Mesela muharebelerde, cephelerde tecrübelerinden faydalanılacaktır. Yalnız onun bir derdi de vardır. İstanbul'dan ayrılırken mebus ve meclis reisi olarak iki maaşını alamamıştır. Her şeyden evvel ne yapılıp bu maaşları kendisine ödenmelidir. Yunus Nadi, Ankara'nın ilk günleri ve 1. Millet Meclisi eserlerinde bu devre etrafıyla canlandırılmıştır. Hülasa Ziraat Mektebi'ndeki karargah garip bir hava içinde çalışır. Mustafa Kemal her ağzını açana bir türlü mantık yetiştirerek yeni meclisi hazırlamaya çalışır. Vakit ise o kadar dardır ki meclis gerçi 23 Nisan'da açılacaktır. Yani İsmet Bey'in Ankara'ya gelişinden 15 gün sonra. Ama bu 15 gün ne 15 gündür. En büyük tehlike ise en yakın tehlikedir. Yani isyanlar ve isyancılar. Onlar Ziraat Mektebi'ndeki karargahın adeta kapısında gibidirler. Bu konuda canlı bir sahne vermek için o zaman üsteğmen olan, fakat bir süvari alayı kumandanı sayılan emekli albay Şerif Güralp'ten Tek Adam'ın 2. cildinde de verilen şu hatıra parçasını aktaralım. O günlerde Şerif Güralp yarı yaya, yarı atlı 120 kişilik bir müfrezeyle ve Albay Refet Bey tarafından, General Refet Bey'le, Tah Denizi taraflarından Mustafa Kemal'in emrine, daha doğrusu yardımına gönderilmiştir. Günler ve günler süren bir yolculuktan sonra bozuk düzen müfrezesinin Ankara'ya girişini hoş bir üslupta anlatır. Kendilerini ta Ankara önünde karşılayan vali vekili Yahya Galip, bu yaman kuvveti görünce ellerini gökyüzüne kaldırarak Tanrı'ya şükreder. Ya Rabbi, bu günleri de gördük, sana şükür. Şerif Bey biraz şaşırır. O Ankara'da bir ordu gücü bulacağını sanır ama asıl sahne Mustafa Kemal'in karargahında geçer. Sözü Şerif Güralp'a bırakalım. Mustafa Kemal Paşa'nın bulunduğu Ziraat Mektebi binasına gittim. Paşa'nın kapısını vurarak içeri girdim. Paşa ile İsmet Bey dar çıplak bir tahta kanepenin üzerinde yan yana oturmuşlardı. Vaziyet aldım. Selamlayıp tam haberi vermek istedim. Fakat Mustafa Kemal birden kolumdan yakaladı. Beni çekti. İkisinin arasına oturttu. Sıkıştık. Şaşırdım. Fakat o bağırdı. Bırak şimdi bunları. Şurada 3 kişiyiz. Ne yapacağız onu düşünelim. Elime bir de sigara tutuşturdu. Ben şaşırmıştım. Bu telaşın sebebini anlayamıyordum. Ankara'daydık. Düşman karşısında değildik ki. Birkaç cümle konuşur konuşmaz İsmet Bey bana hemen şu emirleri verdi. Şimdi derhal askerlerini toplayacaksın. Bu binanın etrafı bu tepe tahkim edilecek. Akşam üzeri tahkimatı teftiş edeceğim. Daha çok şaştım. Bu tepenin tahkimi. Peki ya ama kime karşı? Niçin? Hemen tahkimata giriştik. Akşam üzeri İsmet Bey geldi. Siperleri inceden inceye tetkik etti. Ateş istikametlerini, görüş sahalarını inceledi. Yapılanları beğendi. Sonra emrini verdi. Hemen nöbetçilerini çıkar. Çok dikkatli ol. Akşam kararıp da gece basınca bu telaşların sebepleri anlaşıldı. Bulunduğumuz tepeyi saran bahçelerin içinden silah sesleri gelmeye başladı. Bunları atanlar kimlerdi? Niçin ateş ediyorlardı? Bunları araştırmak, anlamak da mümkün değildi. O gece sabaha kadar Mustafa Kemal Paşa'nın birkaç defa kucağında filintası ve gündüz kıyafetiyle kendini binadan dışarı ve kazdığımız siperlere attığını gördüm. Şerif Güralp, İstiklal Harbimizin iç yüzü. Anadolu'da kumandanlar buhran dinlen ve çok tehlikeli bir hal almak istidadı gösteren olay da az önce patlamıştı. Mesele şuydu. O sırada Tevzip Paşa, Çakmak, İstanbul Hükümeti'nin Harbiye Nazırı bulunuyordu. Milli harekete henüz katılmamıştı. Bu harekete karşıydı da. Sivas Kongresi sırasında da onun patlak veren bu muhalefeti bu defa Anadolu Hareketi aleyhine ve Anadolu'daki kumandanlara 25-27 ve 28 Mart 1920'de 3 sert tamim göndermek şeklinde meydana vurdu. Kazım Karabekir'in İstiklal Harbimiz isimli büyük kitabında da yer alan bu emirler, Ali Fuat Paşa'nın Milli Mücadele Hatıraları eserinin 333-334 sayfalarında yayınlanmıştır. Bu emirler bilhassa Bandırma'da 14. Kolordu Kumandanı Yusuf İzzet Paşa'nın eline ve bir İngiliz torpidosu ile varınca durum nazikleşti. Yusuf İzzet Paşa bunları Konya'da 12. Kolordu Kumandanı Fahrettin Altay Bey'e ulaştırdı. Oradan Kayseri, Sivas'taki kumandanlara iletilmek istendi. Fahrettin Bey derhal Yusuf İzzet Paşa'ya iltihak ettiğini bildirdi. Hülasa durum cidden nazikti. Çünkü Mustafa Kemal artık asker değildi ve klasik bir askeri hiyerarşi düşüncesinden hareket edecek kumandanlar için İstanbul'un emrine tabi olmak ve sergerdeler olarak ilan edilen Ankara'daki şeflere cephe almak kendilerince doğru görünüyordu. Bu buhran bilhassa küçük rütbeli subayların dikkati, uyanıklığı ve Refet Bey'in paşa Konya üzerinde aldığı çok hareketli, kesin tedbirlerle süratle önlendi. Ankara'ya karşı cephe alan kumandanlar Ankara'ya celbedilerek kazanıldılar. 25 Nisan 1920'de ise bizzat Tevzip Paşa İstanbul'dan kaçıp Lefke Boğazı'nda milli cepheye geçince iş esasından düzeldi ve ondan sonra Tevzip Paşa daha ilk kabinede vazife alarak milli cephede sonuna kadar çok faydalı hizmetlerde bulundu. Mustafa Kemal'in çalışkan, sadık bir arkadaşı oldu. Tek Adam, Cilt 1'de bu konu etraflı olarak işlenmiştir. Birkaç gün sonra durum daha da sıkışır. Şerif Güralpan karargâhtaki tehlikeli vaziyete bakmayarak kuvvetinin yarısını alıp Ankara'nın batısında görünen Ayaş Beyliği'ne koşması emredilir. İsyancılara karşı koymak için gene Şerif Bey'e göre o günlerde Ankara'da gerçi 120 kadar asker vardır. Şuraya buraya serpiştirilmişlerdir. Ama bu 120 asker üstünde de pek fazla bir güven havası esmez. İsmet Bey'in Mustafa Kemal'e katıldığı günlere ait olan bu hatıralar, milli mücadele edebiyatının sanıyorum ki en düşündürücü parçalarıdır. Hülasa Mustafa Kemal ile İsmet Bey arasında 1907'den beri devam ede gelen tanışıklığın, arkadaşlığın bir yeni ve başka türlü safhası Ankara'da başlar. Bu safha artık bir kader birliğidir. İsmet Bey vekil. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi törenlerle açıldı. O gün Cuma'ydı. Hacı Bayram Camii'nde Cuma namazı kılındıktan, kurbanlar kesildikten sonra Hacı Bayram'ın siyah sancağı önde bir rahle üzerine açılmış Kur'an-ı Kerim'i baş üstünde taşıyan mebuslar kalabalık bir cemaatle meclis binası önüne geldiler. Yeniden kurbanlar kesildi, yeniden dualar edildi. Sonra meclise girildi. Sancak kürsünün yanına Kur'an kürsüsü üzerine yerleştirildi. En yaşlı ağza reis yerini aldı. Hülasa halkın ve devrin ruh şartlarını etkileyen hiçbir şey ihmal edilmedi. Meclis içinde ilk toplantı gene dualarla kutlandı. Yalnız meclis topluluğunun havası henüz pek belirli değildi. Gerçi milletin, memleketin savunmasında, kurtarılışında herkes birleşiyordu. Ama bir gün önce Hacı Bayram tekkesinde ve genç, atak bir adam olan Hacı Bayram Şeyhi, nitekim bu şey daha sonraları ve meclise sıtmayla frengiyle mücadele için bir kanun getirecek olan doktor operatör Emin Bey'i cübbesini savurarak sıraların üstünden sıçrayarak ölesiye dövenlerin en başında gelecektir. Çünkü onlara göre hastalıklar sirayet edici olamazlardı. Hastalık Allah'ın takdiriydi ve Allah'ın takdirine karışılamaz. Nin idaresinde toplanan bazı mebus, şeyhler, hocalar hatta gizlice bir takrir hazırlayarak meclisin açılışından sonra bunu meclise sunmaya karar vermişlerdi. Takrir cepteydi. Bu takrire göre meclisin yapacağı işlerden, alacağı kararlardan padişahın malumatı olmalıydı. Halbuki o günlerde padişah Anadolu'daki milli hareketi ezmek için Kuvayi İnzibatiye ordusu kurmakla meşguldü. Sonra reislik meselesi de biraz dumanlıydı. Celalettin Arif hala kendisinin tabii ve fiili reis olduğu davasını gidiyordu. Onu tutanlar da vardı. Açılış günü sadece resmi muamele ve törenlerle geçti. 24 Nisan'da Mustafa Kemal söz aldı. Başında kalpağı, sırtında etekleri dizlerine kadar inen siyah bir redingot vardı. Nutku arada küçük bir fasla ile tam 4 saat sürdü. Bu nutuk bir asker nutku değildi. Bu nutukta dinleyenleri sürükleyecek hissi unsurlardan, büyük sözlerden ve heyecana hitap eden haykırışlardan eser yoktu. Mustafa Kemal nutkunda kendilerini Ankara'da tam yetkilere sahip müstakil bir meclis çağırmaya ve bir hükümet kurmaya götüren şartları aklın, mantığın zorunlulukları ile dile getiriyordu. Bu gelişmelerin bütün vesikalarını sıralıyordu. Ona göre bu meclis artık padişahın meclisi değildi, olamazdı. Kısacası yeni bir devlet kuruluyordu. Nutkunun sonunda bir reis seçilirken kendisini bu makam için düşünebilecek olanları da cesaretle uyardı. Talihini ve kaderini açıkça teraziye koyuyordu. Özetle diyordu ki, arkadaşlar arasında beni teklif etmek isteyecek, bana rey vermek isteyecekler bulunabilir. Ama onlar ellerini vicdanlarına koysunlar. Çünkü Anadolu'da milletin isyanından mesul tutulan benim. Ben olmasam padişahı ile millet gül gibi geçinip gidecek deniliyor. İç isyanların, ayaklanmaların da sorumlusu benmişim. Hatta düşmanların, memlekete saldırılarının bile. Bana oy verecekler, bunları düşünerek el kaldırmalıdır. Bu nutkun, meclis zabıtlarına göre tam metni, Herbert ve Melzih'in Atatürk dedi ki isimli eserlerinin birinci cildinde verilmiştir. Bu kadar kritik bir anda, bu kadar açık bir vicdan muhasebesini, kendi kaderi ve talihi pahasına bu kadar cesaretle ortaya atan bir önderin misali yoktur. Çünkü o anda ve o hava içinde, ağzına güvenen bir demagog kürsüye atılır ve bir takım jestler, haykırışlarla ''Evet arkadaşlar, Paşa Hazretleri bizi vazifeye çağırıyorlar. Padişahımızla milletimizin arasını daha fazla açmayalım. Buyurun reylerimizi ona göre verelim.'' dese Mustafa Kemal'in reisliği hem de alkışlar arasında arkaya itilir giderdi. Ama öyle olmadı. Mustafa Kemal tam oyla başkan seçildi. Akıl, mantık ölçüleri ve şuurlu cesaret bir defa daha galip gelmişti. Hacı Bayram Tekkesi'ndeki takrir hazırlayanların cepte hazır olan bu takdiri işte bu sahneden sonra gizlice yırtıp buruşturup bir tarafa attıkları söylenir. Meclis açılmıştı, reisi seçilmişti, şimdi hükümet kurulmalıydı. Fakat bu iş o kadar kolay olmadı. Görüşler gene ayrıydı. Hatta bazıları bir padişah kaymakamı seçilerek işlerin yürütülmesi taraflarıydılar. Açık kapalı toplantılarla günlerce tartışıldı. Bu arada daha hükümet kurulmadan 26 Nisan 1920'de meclisten bir de Hiyaneti Vataniye kanunu çıkarmak lazım geldi. Çünkü memleket her gün biraz daha karışıyordu. Nihayet 2 Mayıs'ta ve pek çok tartışmalardan sonra icra vekilleri heyeti teşkiline dair kanun kabul olundu ve icra vekilleri seçildi. Yani kabineye teşekkür etti. Mustafa Kemal meclis reisi olmak itibarıyla icra vekilleri heyetinin de reisi olacağı için ayrıca bir başvekil seçilmedi. Miralay İsmet Bey yeni kabineye Erkan-ı Harbiye-i Umumiye vekili olarak girdi. Kabineye dahil Genelkurmay Başkanı mevkine yükseldi. Bu vazife fiiliyatta meclis namına başkumandanlık demekti. Çünkü orduyu o teşkil edecek, yönetecekti. O sırada İsmet Bey 39 yaşındaydı. Fevzi Paşa kabineye Milli Müdafaa Vekili olarak girdi. Miray İsmet Bey'in aynı zamanda kabineye de dahil olarak Genelkurmay Başkanlığı seçilmesi sırasında Anadolu'da ve faal hizmette 3 general vardı. 1. Balıkesir Bandırma'da 16. Kolordu Kumandanı Yusuf İzzet Paşa. 2. Erzurum'da 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa. 3. Eskişehir Havalisi'nde Umum Kuvayi Milliye Kumandanı ve 20. Kolordu Eski Komutanı Ali Fuat Paşa. Diğer bir general olan Fevzi Paşa zaten kabineye girmişti. Daha üst derecede kumandanlar mevcutken, Miralay İsmet Bey'in ordunun fiilen en üst kademesine getirilmesi üzerinde çok şeyler söylenmiştir. Fakat bu olaya karşı ciddi bir direniş hakkında vesika yoktur. Aksine olarak İsmet Bey'in bu vazifeye getirilmesinin kendisince yerinde görüldüğü hakkında 2 Mayıs tarihli bir yazısı Ali Fuat Paşa'nın hatıralarında yayımlanmıştır. Kazım Karabekir Paşa tayini resmen haber aldıktan sonra 26 Nisan 1920 tarihinde Erzurum'dan bizzat İsmet Bey'e şu tebrik telgrafını çekmiştir. Ankara'da Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi İsmet Bey Efendi'ye. Arz-ı tebrikat ederim. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetine tayininizi bir beşaret ve ordumuz için bir faal-ı hayır sayıyorum. Kemali samimiyette gözlerinizden öperim. 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir. Bandırma Havalisi'nde Yusuf İzzet Paşa'nın muhabere ve münasebetleri de normal cereyan etmiştir. Şu halde hatta bazı ruhi tepkiler olsa bile İsmet Bey yeni vazifesine tabii şartlar içinde başlamış demektir. O sırada meclisin ve dolayısıyla Erkan-ı Harbi'nin önünde en önemli mesele iç isyanlar meselesiydi. İsyanlar fena gelişiyordu ama 14 Haziran'da Kuvayi İnzibatiye'nin İzmit ve doğusundan ileri hareketi başarısızlıkla neticelendi. Fakat Gey ve Boğazı karşısında Adapazarı Hendek Düzce havalisinde asıl büyük isyan nice zamandan beri devam etmekteydi. Meclisin açılışından ancak bir ay sonra Ali Fuat Paşa ve Çerkez Ethem kuvvetleri bu bölgede taarruza hazır hale geldiler. 23 Mayıs'a başlayan taarruz süratle gelişti ve isyan bölgesi süratle temizlendi. Padişaha gelince o 24 Mayıs'ta Mustafa Kemal'in gıyaben idama mahkumiyeti hükmünü imzaladı. 25 Mayıs'ta Fevzi Çakmak gıyaben idama mahkum edildi. 6 Haziran'da da İsmet Bey gene gıyaben idam hükmü ilan edildi. Kürt Mustafa Divan-ı Harbi'nden çıkan idam hükümlerinin Miralı İsmet Bey'e ait olan kısmı şu şekildeydi. Harbi Nezaati Müsteşarı Esbakı olup İstihzaratı Sultiye Komisyonu'na memur İzmirli Miralay İsmet'in Kuvayi Milliye mürettip ve müşevviklerinden olduğu için rütbesinin refine, nişanlarının nezine ve yakalandığı zaman muhakeme edilmek üzere gıyaben idamına karar verilmiştir. Padişah Vahidettin 15 Haziran 1920'de bu kararı tasdik etmişti. Hatta bu kararla yetinilmemiş, rütbeleri zaten alınmakla beraber mükteseb rütbesi resmen yarbayla indirilmişti. Bu kararlar devletin resmi gazetesi olan Takvim-i Vekai'nin 3883 ve 3850 sayılarında yayınlanmıştır. Bu arada Doktor Adnan'la eşi Halide Edip de idamlıklar arasında yer aldılar. Ali Fuat Paşa, Ahmet Rüstem, Karabasıf da aynı hükümleri giydiler ve bunu diğerleri takip etti. İstanbul'un fetvasına göre bunları buldukları yerde öldürmek her Müslümanın üzerine farz oluyordu. İstanbul'un kendini idama mahkum ettiği haberini alınca Ziraat Mektebi karargahındaki havayı Halide Edip Adıvar şöyle anlatır. Büyük odaya gittiğim zaman Mustafa Kemal Paşa ile Doktor Adnan el ele yazıhanenin yanında oturuyorlardı. Miralay İsmet de yazıhaneye dayanmış ayakta duruyordu. Doktor Adnan'a bu yeni şerifi nasıl telakki ettiğini sorduğum zaman Mustafa Kemal Paşa Adnan'a dönerek konuştu. Bizi mahkum edenlerin hiçbir siyasi kıymeti yok. İdama mahkum olmak hoşuma gitmedi. Sen ne düşünüyorsun? Benim de hoşuma gitmedi. Ben tekrar konuştum. Bu karar şöhretimizi artıracaktır. Miralay İsmet Bey dedi ki, bilakis onların memlekette siyasi kuvveti vardır. İstanbul ve İzmir gibi vilayetlerde bize karşı muhabbet artsa da henüz kararlarını vermemiş olan halk arasında fena tesir yapar. Bilhassa ihtilal halinde olan yerlerde padişahın ve İngilizlerin teveccühünü kazanmak isteyenler hücuma geçeceklerdir. Biz İstanbul gazetelerinin bugünlerde Anadolu'ya girmelerine mani olmalıyız. Evet, ihtilal içinde yerler vardı. Henüz kararını vermemiş olan yerler de vardı. Ve bunlar çoktu. Ankara hükümetine gelince o henüz yerleşmiş sayılamazdı. Hem bir ateş çemberi içindeydi. Çukurova düşman işgali altındaydı. Antep ve çevresinde Ermeni Fransız kuvvetleri vardı. Karadeniz kıyılarında Rumlar Pontus hükümeti davasındaydılar. Adapazarı Düzce Bolu isyanı gerçi bastırılmış gibiydi ama yarın neler olacağı da belli değildi. Yunanlılar ise bir seneden beri bekledikleri Menderes, Salihli, Akhisar, Edremit hattından 22 Haziran'da taarruza geçecekler. Bir darbede yıkacakları Kuvayi Milliye hattını çiğneyerek Balıkesir'e, Bursa'ya, Uşak'a kadar geleceklerdi. Devlet dış münasebetler bakımından ise tamamen yalnızdı, müttefiksizdi. Gerçi meclis açıldıktan sonra ve daha hükümet dahi kurulmadan 26 Nisan'da mecliste verilen bir kararla Bolşeviklerle temasa geçmek için Moskova'ya bir heyet yola çıkarılmıştı. Ama bu heyetin Moskova'ya varması için bile 2 ay zaman geçecekti. Bu teşebbüsün ne getireceği ise belli değildi. İsmet Bey'in bu hava içinde en büyük derdi ve çabası ne yapıp yaparak çoğu kadrolardan ibaret görünen askeri birliklere bir düzen vermekti. Hülasa o günlerde bu çemberden çıkış ve kurtuluş bir mucizeye bağlı gibiydi.